Olasılıksız. 2. bölüm. Hata payını en aza indirgemek. O kadar çok esrarengiz olgunun nedenini buluyoruz ki bir şeyin bilinemeyeceğine inanmakta zorlanıyoruz. Ama yine de bilinemeyen, bilinemeyecek diye bir şey var. O da karşımıza geçmiş sakin sakin işine bakıyor. Henry Louis Mansion, yazar. Bazen kahvaltıdan önce 6 imkansız şeye inanmışımdır. Alice Harikalar Diyarında, Beyaz Kraliçe. 13. bölüm. Nava sesi duyunca hemen sokağın karşısına geçti. Karanlık olduğu için neyin düştüğünü göremedi. Ama bir insanın düştüğünden şüphelenip irkilmişti. Avluya girdiğinde çürük et kokusunu duydu ve olduğu yerde çakılıp kaldı. Burnunu eliyle kapadı ve çöp tenekelerinin yanında duran ağzı açılmış torbaların arasından geçti. Önünden fırlayarak geçen fareleri de görmezden geliyordu. Sonra cesedi gördü. Kadın çırılçıplaktı ve saçı yoktu. Bir tek kasıklarında tüyler vardı. Eli kolu bacağı o kadar garip açılarda duruyordu ki sanki oyuncak bir bebek gibiydi. Bir zamanlar canlı olduğuna dair tek kanıt karnındaki derin yaradan akan kandı. Nava kadının başını yavaşça çevirdi. Yüzü acıyla gerilmişti ama kim olduğuna dair bir şüphe yoktu. Bu Julia Perlman'dı, yani alfa deneyi. Nava'nın yüreği daraldı. Koreliler başarısızlığı kabul etmezdi. Alfa deneyini teslim etmezse ya onu öldürecek ya da onu Ruslara teslim edeceklerdi. Birden kendini çok suçlu hissetti. Ölen zavallı kızı bir an bile düşünmemişti. Ne zamandan beri insanlıktan çıkmıştı? Ne zamandan beri sadece kendini düşünüyordu. Ama bunları sorgularken bile içgüdüleri hala kendisini kurtarmak için planlar yapmasına neden oluyordu. Zihni bir çıkış yolu arıyordu. Cebinden bir mendil çıkardı ve bununla Julia Perlman'ın yarasını sildi. Sonra da çöp torbasından bir parça koparıp mendili buna sardı. Aklına başka bir şey gelene kadar belki de bir kan örneği vermek Korelileri avuturdu. Sonra büyük bir korkuyla irkildi. Ölü kız konuşuyordu. Julia söylemesi gerekeni söyledi. Şimdi dinlenme zamanı gelmişti. Şimdi. Bu kelimeyi düşündü. Ne kadar da saçmaydı, ne kadar da önemli gelmişti ona ama zaman olmayınca 3652 saniye sonra şimdi olmayacaktı, her an olacaktı. O saf, muhteşem her an. Orada koku da olmayacaktı, en azından bunun için şükredebilirdi. Julia son bir kez nefes aldı ve gözlerini açtı. Kane 4 saat içinde 360 dolar kazandı. Başta hedeflediği 267'den 100 dolar kadar fazlasını yani. Kalkıp gitmesi gerektiğini bilse de yapamıyordu. Kendine hep aynı şeyleri söyledi. Şansı açılmıştı. Kârdaydı zaten. Tüm kumarbazların söylediği en önemli cümleyi tekrarladı. Kötü eller gelmeye başladığında masadan kalkacağım. Ama sonra aptalca oynadı. 80 dolar kaybetti. Rakibi 3 onlusunu ufak bir kentle alt etti. Sonra da kendini yapmayacağına inandırdığı şeyi yaptı. Oyunda kaldı. 80 dolar kaybettiğine o kadar sinirlendi ki kartlar çok kötü gelmesine rağmen sonraki 5 eli oynamakta ısrar etti. Çok kötü oynadığının farkındaydı ama duramıyordu. Saatler boyunca dikkatlice oynayarak biriktirdiği fişler yok oldu 30 dakika içinde. Son parasını da kaybedince sessizce ayağa kalkıp gitti. Soğuk sokağa çıkıp ellerini sıcak tutmak için ceplerine sokunca dalga geçermiş gibi son kalan 20'liği eline geldi. Bunu harcamaya mecali kalmamıştı. Sarhoş olmak bile istemiyordu. Bunun yerine eve giden yolu uzattı. 2 saat boyunca yürürken soğuğun tadını çıkardı ve sürekli kendisini eleştirip kızıp durdu. Nasıl bu kadar aptal olabilirdi ki? Nikola'ya ve 12 bin borcu olması yetmiyormuş gibi son 400 dolarını da kumarda kaybetmişti. Peter'ın başka deneylerine de katılarak para kazanıp kazanamayacağını düşünüyordu şimdi. Kardeşinin oturduğu apartmanın önünde duran Jasper bir dakika içinde 5. kez saatine baktı. 12:19:37. David poker oynamaya gideli 7 saat olmuştu. Ses yakında geleceklerini söylemişti. Jasper tabancasını da getirmek istemişti ama ses getirmemesini söylemişti. O yüzden silahını evde masanın üstüne bırakmıştı. Saatine yine baktı. Tam 12:20. Zamanı geliyordu. Hava soğuk olmasına rağmen çok terliyordu. Yiyeceği dayaktan çekiniyordu. Daha önce de dayak yemişti. Mörs'teki görevliler dövmüştü onu. Ve sonunda da Torzin enjekte etmişlerdi. Hiçbir sokak kavgasına karışmamıştı. Ve ayrıca bu akşam kimsenin ona ilaç vereceği de yoktu. Ama ses ona David'i korumak için bunu yapması gerektiğini söylemişti. O da buraya gelmişti. Geliyorlar. Şimdi rahatla. Hemen olup bitecek. Tam o anda büyük bir araba döndü köşeyi. Farları parlıyordu. Sürücü motoru durdurmadan arabadan atladı. Bir saniye sonra da Jasper'ın karşısında durmuş ona bakıyordu ters ters. Jasper midesine yumruk yerken dev Rus'un adının Kuzlov olduğunu hatırladı. Ciğerlerindeki hava sanki bir anda boşaldı ve iki büklüm oldu. Kuzlov saçına yapışıp başını kaldırdı ve çenesine bir yumruk attı. Jasper'ın dünyası karardı. Kendine geldiğinde bir yanağı kaldırımdaydı. Bir yanağında da Kuzlov'un çizmesini tabanını hissediyordu. Ruso'nun yüzünü eziyordu. Vitali sana bir mesaj iletmemi istedi Kane. Parayla kumar oynama. Borcunu öde. Eğer paran varsa Vitali'ye borcunu öde. Çinlilere kaptırma, anladın mı? Kuzlov yüzünü tüm gücüyle bastırınca Jasper bir cevap vermesi gerektiğini anladı. Tamam tamam anladım. İyi. Kuzov ayağını çekince kafasının genişlediğini hissettiğine yemin edebilirdi. Adam Jasper'ın ceplerini karıştırarak bir cüzdan buldu. Cüzdanda $1 bulunca iğrenmiş gibi bir edayla yüzüne attı. Ses Jasper'a buraya gelmeden önce cüzdanını boşaltmasını söylemişti. Kuzov Jasper'ın yüzüne doğru eğildi. "Beş gün sonra görüşeceğiz," dedi ve ağzına bir yumruk attı. Kafası kaldırıma çarpınca bayıldı. Tversky kapının süngüsünü çekene kadar nefesini tuttu. Başarmıştı. Çantasını yere, kendisini de bir sandalyeye attı. Gözlerini kapayarak son 30 dakikada olanları düşünmeye çalıştı. Aklı hızlı işliyordu. Bazen durup bir şeyler düşünüyor, sonra da hızla hatırlamaya devam ediyordu. Kendisine gelmeye çalıştı. Her şey o kadar çabuk olup bitmişti ki bir içkiye ihtiyacı vardı. İçki dolabına gidip kendisine 4 parmak viski koydu. Sonra da büyük bir yudum içti ve içki boğazını yakarken bunun tadını çıkarmaya çalıştı. İçkinin geri kalanını da içip bardağını yine doldurdu. Sandalyesine geri döndüğünde dünya daha hoş göründü gözüne. "Daha iyi," dedi yüksek sesle. "Çok daha iyi." İkinci içkisini de bitirince Tversky kaseti videoya taktı. Sandalyeye geri dönerken bir içki daha aldı. Şişeyi yarıladıktan sonra eline aldığı siyah kumandadaki tuşlara titreyen parmaklarla bastı. Ekranda kendini seyretti. Bu parlak görüntü sanki onu büyülemişti. Zamanı ve tarihi söyleyip alfa deneyini tanıttı. Onu bir insan olarak değil de deneyin bir parçası olarak göstermek daha kolayına geliyordu. O öldürdüğü biri değildi. Denek masada bilinçsizce yatıyordu zaten. Sonra ona son doz ilacı da verdi. Ekranın bir köşesinde EEG'si görülüyordu. 4 çizgi yavaşça yükselip alçalıyordu. Başta teta dalgaları yükseldi hızla. Diğerleri çok az dalgalandı. Sonra EKG birden hareketlendi. Tüm dalgalar tırmandı. Tsunami gibi ekranı kapladılar. Kaseti yavaşlattı, gözlerini ekrandan ayırmadı. Nerede hata yaptığını ya da neyi doğru yaptığını anlamaya çalışıyordu. Ama görülecek bir şey yoktu. Olası olmayan sonuçlar gösteren bir EEG çıktısı ve deneyin göz kapaklarının altında sanki fırlayacakmışçasına hızla hareket eden gözlerini görüyordu bir tek. Sonra kız kusup masadan düştü. Kamerada görünmüyordu artık. Boş metal masa görünüyordu bir tek. Bir düğmeye basarak videoyu normal hızında çalıştırdı. Son sözlerini bir daha duymak istiyordu. Sesi açtı. Kaydın hışırtısı ile birleşen kızın fısıltısı korkutucuydu. 3 dakika 12 saniye boyunca konuştu. Konuşması sanki bir dönme dolaptaymış gibi kimi yerde hızlanıyor, kimi yerde yavaşlıyordu. Bazı söyledikleri anlaşılmasa da bazı kısımlar çok açıktı ve her olası durum için ayrıntılı komutlar içeriyordu. 6 kere dinledikten sonra televizyonu kapattı. O da birden sessizliğe gömüldü. Alfa deneyinin ilk sözleri çınlıyordu bu sessizliğin içinde. "Öldür onu. David Kane'i öldür." Yanlış duyduğunu düşünmek istemişti ama fısıltıları 6 kez dinledikten sonra bunu inkar edemiyordu artık. Eğer bilgiyi edinmek istiyorsa söylediğini yapmak zorundaydı. Yalpalayarak masasına gidip internete girdi. Sayfa önüne çıkınca Google'ın renkli logosunun altına soruyu yazdı. 0.62 saniye sonra 175 bin dosyadan ilk onu çıktı ekranına. Aynen Julia'nın söylediği gibi 7. dosyayı açtı. Sitenin ana sayfasında şöyle yazıyordu: "Bu sitede yer alan bazı bilgiler birçok federal, yerel veya devlet yasasına aykırı olan faaliyetlerle ve araçlarla ilgili olabilir. Bu siteyi tasarlayanlar hiçbir yasanın çiğnenmesini desteklememektedirler ve sorumlu tutulamazlar. Bu dosyalar sadece bilgi vermek için tasarlanmıştır. Eğer belgeyi okuduysanız, şart ve koşulları kabul ediyorsanız Enter'ı tıklayın." Tversky hemen sayfayı açtı ve ekran değişince okumaya başladı. Nava, oturunca biraz yaylanan siyah Aaron marka sandalyesine gömüldü. Masanın üstünde duran lambayı yaktı ve çalışma mekanı yumuşak bir beyaz ışıkla aydınlanırken karanlık ofisin geri kalanı gölgelerle doldu. Baş parmağını kare cam panele bastırdı, bir ışık gördü, pembe baş parmağı parlıyordu. Düz ekranda 2 kelime vardı. Parmak izi onaylandı. Sisteme girebilmişti. Tversky'nin dizüstü bilgisayarından indirilen son verileri okuyarak zaman kaybetmedi. Bunun yerine sistemde biraz dolaşıp genelde rehber olarak bilinen kısma geldi. Bu programla tüm veri tabanlarına giriliyordu. CIA, FBI, Vatandaşlık ve Göçmen Bürosu, Vergi Dairesi. Eğer Julia Perlman'ın söylediği gibi bir adam varsa bu rehberde çıkacaktı. Nava soyadının nasıl yazıldığını bilmiyordu. O yüzden birkaç giriş yaptı. Soyadı Kane, Kane, Keane, Kane, Kane, Kaney. Adı David. Şehir New York. Eyalet NY. Enter tuşuna basıp programın veri tabanını taramasını bekledi. Zaten fazla beklemesi de gerekmedi. 6 uygun yanıt bulundu. 1. Kane David L. 14 Meadow Sokağı, Brooklyn, NY. 2. Kane David B. 300 Batı 107. Sokak, Manhattan, NY. 3. Kane David M. 28 Batı 10. Sokak, Manhattan, NY. 4. Kane David T. 945 Amsterdam Caddesi, Manhattan, NY. 5. Kane David S. 24 Frost Park Sokağı, Woodhaven, NY. 6. Kane David 1775 York Caddesi Manhattan NY. Başka bir arama için tıklayın. Nava ikinci ve dördüncü kişilere odaklandı. İkisinin de adresi Columbia Üniversitesi'nin 6 blok civarındaydı. Kane David P'ye tıkladı. Biraz bekleyince ekran bilgiyle doldu. Dosyaya hemen bir göz attı. Özellikle aradığı bazı şeyler vardı ama bunlardan hiçbirini bulamadı. Adam sıradan bir New Yorkluydu. Büyük bir dairesi ve bolca borcu vardı. Üçüncü kişiyi atladı ve Kane David T'ye tıkladı. Onun Kolombiya'dan mezun olduğunu görünce gözleri büyüdü. Julia'nın sözünü ettiği kişi bu olmalıydı. Pasaport fotoğrafına baktı. David Kane de sanki ona bakıyordu. Gözlerinde katı bir ifade vardı ve sanki onu seyrediyormuş gibi gülümsüyordu. Dosyanın geri kalanına da baktı. Okurken bilgileri ezberliyordu. İşi bitince fotoğrafa geri döndü yine. ''Neden bu kadar önemlisin Bay Kane?'' diye sordu kendi kendine. Julia ona daha fazla bilgi verebilseydi daha iyi olacaktı. Birden birinin usulca yaklaştığını duydu. Biri geliyordu. Grimes karanlığın içinden çıka geldiğinde Nava ekranını daha yeni kapayabilmişti. Grimes elindeki koca kırmızı elmayı ısırıp karşısında oturdu. Çiğnerken de sararmış dişlerini göstererek sırıttı kadına. ''Bir ısırık?'' dedi elmayı uzatarak. ''Hayır sağ ol.'' diye cevap verdi iğrendiğini belli etmemeye çalışarak. ''Tokum.'' Yanaklarını şişiren adam sesli bir şekilde yuttu elmayı. ''Sen bilirsin.'' Daha da büyük bir ısırık alıp yemeye devam etti. Sırtını koltuğa yaslayıp çıplak ayaklarını Nava'nın masasına koydu. ''Bir şey mi istiyorsun?'' diye sordu Nava. ''Belki, kim bilir?'' diye cevap verdi çiğnerken Grimes. Bu adam gerçekten iğrençti. ''Peki şöyle sorayım o zaman, ne istiyorsun?'' ''Hiç, ben de gece mesaisindeyim, gelip bir merhaba diyeyim.'' dedim. ''Merhaba.'' dedi Nava. Grimes bir ısırık daha aldı ve tavana bakıp ağzı açıkken çiğnemeye başladı. Belli ki Nava'yı yalnız bırakmayacaktı. ''Peki o zaman ben işime döneyim.'' dedi Nava. ''Tabii olur.'' dedi Grimes. Ama yerinden kıpırdamadı. Nava ona ters ters baktı. ''Peki canım gidiyorum. Biraz sosyalleşelim demiştim.'' Ayağa kalktı, yürümeye başladı ama yarı yolda durdu. ''Bu arada.'' dedi dönerek. ''David Kane'i nereden bildin?'' Nava'nın ifadesi hiç değişmedi. ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu sakince. ''Biraz önce dosyasına bakıyordun değil mi?'' ''Öyle mi sandın?'' ''Niye?'' ''Sanmadım biliyorum bebek.'' dedi Grimes bir ısırık daha alırken. ''Üzerinde çalıştığım tüm dosyaları şifrelerim. Biri girince ne zaman girdi, kim girdi bilirim.'' ''Sen neden David Kane ile ilgileniyorsun?'' diye sordu Nava. ''Doktor Jimmy yani Forsythe yarın sen onu yakalayıp getirmeden önce hakkında her şeyi öğrenmek istedi de.'' Nava'nın aklı karışmıştı. Elini bacağına koyup ayak bileğindeki tabancayı yokladı. Bunu alıp Grimes'in kafasını dağıtmamak için kendisini zor tutuyordu. Yarın birini yakalayacağımdan haberim yoktu. Özellikle de David Kane'i. Henüz resmi olarak bir şey söylenmedi. Ama ben Doktor Jimmy'nin aklı nasıl işler bilirim. Kane'in hemen getirilmesini isteyecektir. Neden? Grimes ona karşısında bir salak varmış gibi baktı. Çünkü o beta deneyi. Elmasından son bir ısırık alıp kalanını çöpe attı. Çöpü tutturamadığı için elma çöpün kenarına çarpıp yere düştü. Grimes elmayı yerden almadı. ''Dün Tversky'nin bilgisayarına bir solucan yerleştirdim.'' dedi kendini beğenmiş bir edayla. ''Yani bir dosyayı tamamen sildiğinde ve bunu başka bir yerde yedeklediğinde elektronik postayla hemen bana ulaştırılıyor. Bu gece şansım yaver gitti. Tversky gece yarısı tüm dosyalarını sildi. Bilgilerin birçoğu zaten elimdeydi ama yeni dosyalardan David Kane'in tüm tıbbi kayıtları çıktı. Onun beta deneyi olduğunu anladık. Bu bilgileri daha kimseye göstermedim. O yüzden senin nereden bildiğini merak ettim.'' ''İz peşindeyim.'' dedi Nava sanki bu her şeyi açıklıyormuş gibi. ''Demek sen de Tversky ile buluşmasını gördün öyle mi?'' dedi. Grimes etkilenmişti. ''Bu casusluk işlerinden hoşlandım. Doktor Jimmy alfa deneyinin kim olduğunu bilmediği için feci kızgın zaten. Beta deneyini de elinden kaçırmaz. Hemen yakalar.'' Nava başını salladı. ''Neyse ben bilgisayarımın başına döneyim. 5 dakika içinde bir turnuvaya katılacağım. Görüşürüz.'' Grimes bir cevap beklemeden koridor boyunca odasının ışığının geldiği yöne doğru yürüdü. Nava saçını düzeltti. Eğer Grimes'in Forsythe konusunda söyledikleri doğruysa o zaman durumu iyice sarpa sarmıştı. Keşke ne yapacağını kestirmek için vakti olsaydı ama zaman akıp gidiyordu. New York eyaleti bina kayıtlarından Kane'in dairesinin planlarını indirdi. Ceketini kaptı, sırt çantasını yüklendi, mavi büyük çantayı da kapıp kapıya doğru ilerledi. Sokağa çıkınca bir taksi çağırdı. 945 Amsterdam dedi şoföre. Taksi hızla yol alınca Nava arka koltuğa yapıştı. İlk önce tabancasına baktı, sonra da gözlerini kapadı. Kane'in dairesinden 100 blok kadar ötedeydi. Yani karar vermek için 15 dakikası vardı. Kane evine yaklaşırken girişteki merdivenlerde evsiz bir adam gördü. Adam için üzüldü. Çünkü yakında kendisi de sokaklarda yaşamak zorunda kalabilirdi. Merdivenlere varınca eğilip adamı yüzüstü çevirdi. ''Ahbap, iyi misin?'' Adamın karnavan içinde yüzünü görünce birden durdu. Bu kendi yüzüydü. Kane bir anda aklını kaçırdığını düşündü. Ama sonra kendini toparladı. Kendine değil, Jasper'a bakıyordu. Tanrım Jasper, ne oldu sana? Rus dostlarından biriyle rastlaştık da, dedi öksürerek Jasper. Bir yandan da burnundaki kanı siliyordu. Vitali'nin selamı var sana. Tanrım beni affet Jasper. Kane Jasper'ın kolunu boynuna doladı ve onu kapıya kadar götürdü. Cebinden anahtarları çıkarıp kilidi açtı ve Jasper'ı merdivenlerden çıkarttı. Evinde bir sürprizle karşılaşmak istemiyordu. Sokağın karşısındaki apartmanın damına çıkmış olan Nava, Kane yabancıya yardım ederken gece görüş dürbününü taktı. Bu adam tanıdıktı ama kim olduğunu bir türlü hatırlayamıyordu. Yüzü kan içinde olan adam pek de tanınacak halde değildi zaten. Ufak bir dijital kamera çıkardı. Bunu da gece görüş dürbünü yerine kullanabilirdi. Yabancı adamın yüzünün birkaç fotoğrafını çekti. Bunu sonra inceleyecekti. Sonra daha önce kurduğu tripoda döndü. Beşinci kattaki daireye bakarken ışıkların yanmasını bekledi. Bir dakika boyunca karanlığı seyredip yanlış daireyi gözetledi. Dediğinden şüphelenmeye başlamıştı ki küçük bir ışık gördü. Koridor ışığıydı bu. Kane kapıyı açmıştı herhalde. Şimdi görüş alanına girecekti. Nava gerildi. Kane ışığı yakıp da kapıyı açınca iki kardeş düşe kalka eve girdiler. Birlikte yere kapaklanmamak için Kane kapının koluna yapıştı. Hadi Jasper dayan geldik. Jasper inledi. Sağ gözünü açtı. Sol gözünü açmaya çalıştı ama şişen gözü kapanmıştı. Bir an için kendine geldi. Birkaç adım attı sonra kanepeye yığıldı. Kane kapıya yaslanıp zar zor nefes alan kardeşini izledi. Nefesi normalleşince Jasper'ın yanına gitti. Gömleğini açtı ve yaralarına baktı. Kardeşinin göğsünde mor bir iz vardı. Ama kaburgaları kırık değildi. Yüzü dağılmıştı. Sol gözü mosmordu. Ve yanağı yırtılmıştı. Yüzü kan revan içindeydi. Burnu kanamıştı ve şişmişti. Ama galiba kırık yoktu. Ayrıca kafasının arkasında da kocaman bir şişlik vardı. Kane mutfağa gitti, bir tasa sıcak su doldurdu, rulo kağıt havlu aldı ve dönüp kardeşini temizlemeye çalıştı. Kanı temizleyince Jasper'ın halinin pek de fena olmadığı anlaşıldı. Hala Mike Tyson'la bir round box yapmış gibiydi ama her an ölecekmiş gibi bir hali yoktu artık. Kane onu hastaneye götürmeyi düşündü ama doktorlar Jasper için ne yapacaksa bunu o da yapabilirdi. Gerçi doktor belki birkaç ağrı kesici yazabilirdi ama kardeşinin deliksiz bir uyku çekmesi gerekiyordu. 5 saat boyunca acil serviste dikilmek onu iyileştirmeyecekti. Jasper naber deyince Kane yerinden sıçradı. Nasılsın? Pek parlak sayılmam ama görüldüğümden daha iyiyim herhalde, dedi Jasper oturup kanepenin kenarından bacaklarını aşağıya sarkıtarak. Dur biraz, nereye gidiyorsun, diye sordu Kane Jasper'ın omzuna yapışıp. Tuvalete gelmek ister misin? Jasper onun elini iterek ayağa kalkınca neredeyse yere kapaklanıyordu. Düşmemek için Kane'in koluna yapıştı. Sana tuvalete kadar eşlik etmemi ister misin? İyi fikir. Kane kardeşi tuvalette işini görürken kapının dibinde bekledi. Jasper kapıyı açınca berbat görünse de en azından sırıtıyordu. Daha doğrusu sırıtmaya çalışıyordu. Aynaya bakınca fikrimi değiştirdim. Aynen göründüğüm gibi hissediyorum kendimi. Başının arkasını yavaşça yokladı. İlaç var mı evde? Kane başını salladı. Advil'den başka bir şey yok. İstersen nöbetleri önlemek için verdikleri deneysel ilaçtan vereyim. Advil alayım ben. Akıllıca bir seçim, dedi Kane kardeşinin yanından geçip tuvalete girerken. Kaç tane istersin, dedi ilacı göstererek. Kaç tane var? Kane şişeyi boşaltarak 4 hap aldı ve Jasper'ı uzattı. Jasper hiç zorlanmadan 4'ünü de yuttu. Kane kanepeye kadar ona yardım etti ve ikisi de oturdular. Bu akşam ne dertler açtın başına, diye sordu Jasper. Başa çıkamayacağım bir dert açmadım, dedi Kane bu sözlerle kardeşini avutabileceğini umarak. Herhalde bu yüzden Ruslar yüzümü kum torbası olarak kullandılar. Seni ben mi sandılar? Ya öyle oldu. Kane parmaklarına baktı. Bir sonraki soruyu nasıl soracağını bilemiyordu. Peki beni neden eşek sudan gelene kadar dövmek istediklerini de söyledi mi Kuzlov? Çinlilerle ilgili bir şeyler zırvaladı. Boku yedim. Nikola Evin nasıl hemen haberi olmuştu ki Billy Wong'un yerinde oynadığımdan? Diğer oyunculardan biri gambazlamıştı herhalde. Nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Jasper elini salladı. Bunun olacağını bilemezdin ki. Evet ama yine de belki de birkaç günlüğüne şehirden ayrılsan iyi olur. New York bu aralar benim için pek güvenli bir yer değil, ya da bana tıpatıp benzeyenler için. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yarın Philadelphia'ya giderim, dedi Jasper yavaşça burnunu kaşıyarak. Sen de benimle gelsene. Keşke gelebilsem ama Doktor Cameron'ın testlerini tamamlamak için burada kalmam gerek. Bu nöbetleri durdurmak için verdiği ilaçlar işe yarıyor gibi. Jasper başını salladı. Şehirden çekip gitmen gerek. Yapamam. Kane ayağa kalkıp parmağıyla saçını düzeltti. Eğer nöbetlerimi kontrol altında tutamazsam bir hayatım olmaz. Bu benim son şansım. O herif seni öldürürse de bir hayatın olmayacak. Ya bunu ben nasıl akıl edemedim acaba, diye diklendi Kane. Bana baksana sen, yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir an için iki kardeş de bir şey demedi. Sessizliği bozan Kane oldu. Özür dilerim Jasper, artık uçurumun kenarına geldim. Her şey yolunda gitseydi, para sorunumu halledecek bir iş bulurdum. Sağlığım. Derken şu garip, Kane cümlesini bitirmedi. Lokantada olanlardan söz etmek istemiyordu. Neyse yani anlayacağın keçileri kaçırıyorum galiba. Kane bir sandalyeye attı kendini. Her şey üstüne üstüne geliyormuş gibiydi. İkizinin dağılan yüzüne bakınca hayat tüm gerçekliğiyle çok fazlaydı onun için. Haydi yatalım dedi Jasper kanepeye uzanıp gözlerini kapatırken. Kim bilir belki de uykunda rüya görürsün. Vahiy gelir. Böyle garip şeyler oluyor insanlara. Tabii dedi Kane lokantada olanları düşünerek. Oluyor.